Ayrım 8, Köy Enstitüsü Yılları, Talip Apaydın, sayfa 90. Dünya görüşümüz kurulurken. Üçüncü sınıftan sonra derslerimiz daha çok mesleki konulara kaymıştı. Öğretmenler derslerde fırsat buldukça köy öğretmenliğinin gereklerinden, köy toplumunun yapısından, köylerde yapacağımız çalışmalardan söz açarlardı. Zaten köylerden gelmiştik. Anılarımız hep köye aitti. Düşüncelerimiz, ülkülerimiz de köye çevrilmeye çalışılıyordu. Köyden uzaklaştırıcı değil, köye çevrik bir eğitim alıyorduk. En çok müdürümüz Rauf İnan'ın köy sorunları ile ilgili dersleri yararlı oluyordu. Bizi konuştururdu, kendisi konuşurdu. Köyün bu ülkenin temeli olduğu ama bugüne kadar hep ihmal edildiği, aydınların köyde çalışacak kişilikle yetiştirilmedikleri, köyün bilinmediği, onun için devlet çalışmalarının köye ulaşmadığı gerçeği ortaya serilirdi. Bazen uzun tartışmalara girerdik. Bir saatlik ders iki saat, üç saat sürerdi. Bu konuları sınıfça nasıl bir heyecan içinde konuşturduğumuzu unutamam. Köyler neden geri kalmış, köylüler kimler tarafından nasıl sömürülüyor, bilgisizlik, yoksulluk halkımızı ne hale getirmiş, yüzlerce örnek verilerek anlatılır, sonra da kurtuluş yolları aranırdı. Rauf İnan hepimizin konuşmasını isterdi, köylerimizden olaylar anlatırdık. İyi niyetli ve aydın lider yokluğu yüzünden köy işlerinin nasıl perişan yürüdüğünü belirtirdik. Köyde lider olmanın koşullarını düşünürdük. Önce kendi yaşımızdaki gençlerle dost olmalıydık. Onlarla birlik olup muhtaçlara yardım etmeliydik. Köy işlerine el atmalıydık. Çevrenin güvenini kazanmış yaşlılarla ahbap olup onların desteğini kazanmalıydık. Köyde içme suyu, hela, çamaşırlık işlerini düzene koymalıydık. Meyvecilik, sebzecilik, arıcılık yapmalıydık. Dokuma tezgahları getirip kadınlara, kızlara iş bulmalıydık. Köylü bu olumlu çalışmalarımızı görünce en çok birkaç yıl sonra bize inanacak, bel bağlayacaktı. Köyde sözü geçen adam biz olacaktık. Ondan sonra da yavaş yavaş köyün rengini değiştirecektik. O günlerimizi düşünüyorum da yaşlarımız 16-17. Nasıl heyecanlı bir ülkücülük ateşi sarmıştı bizi. Gece yatağıma yatınca hayaller kurardım. Köyümde yapacağım işleri tasarlardım. Önüme birçok engeller çıkacaktı evet ama ben onların hepsini yenecektim. Çünkü yapacağım şeyler iyi şeylerdi, köyün yararına işlerdi. Öyleyse mutlaka yapacaktım. Eğit bilim tarihi okuyorduk. Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Pestalozzi 200 yıl önce halka çevrik bir eğitim felsefesinin temellerini atmışlardı. Hele Pestalozzi İsviçre'de yoksul köylülerin kimsesiz çocukların babası olmuştu. Cumhuriyet halk devleti demekti. Kral ve padişah yönetimlerinde halk düşünülmeyebilirdi. Belki ama cumhuriyet olunca bütün çalışmalar halk için olacaktı. Biz köy öğretmenleri bunun için yetiştiriliyorduk. Halkı okutup uyandıracaktık. Yoksulluktan, karanlıktan, orta çağın yanlış inançlarından kurtaracaktık. Halk düşmanları ile savaşacaktık. Her gün her derste bunu işitiyor, bunu düşünüyor, bunu konuşuyorduk. Kimdi halk düşmanları? Halkı aldatanlar, halkı ezenler, halkın hakkını yiyenler. Bizde bunu belirten binlerle örnek vardı. Böylesi hayatın içinden çıkıp gelmiştik. Fakat bakardım da içimizde köy toplumunun çeşitli katlarından gelen arkadaşlar bu fikirlere aynı tutuşla katılmazlardı. Geçimi yerinde hatta ağa çocukları vardı. Onlar ağaların soydan zengin ve asil kişiler olduklarını, çok kere köylüye yardım ettiklerini, onları doğru yola sevk ettiklerini söylerlerdi. Aramızda uzun uzun tartışırdık. Sonradan din konusu da başlıca konularımızdan birisi olmuştu. Bir kısmımız dinin geriletici, uyuşturucu bir hal aldığını, bir zamanlar insanlığa çok yararlı olmuşsa bile bugünkü şekliyle müsbet bilimle çeliştiğini, toplumların gelişmesini durdurduğunu iddia ederdik. O günlerde okuduğumuz kitaplardan fikirler aktarır, karşımızdakileri mat etmeye çalışırdık. Onlar kızarlar, işi başka şekle dökerlerdi. Böylesi bir tartışmayı ilk olarak Mahmudiye'de inşaata tuğla taşırken yapmıştık. En çok Mustafa Buğday konuşuyor, bilgisiz din adamlarının halka ettiklerini o güne kadar pek alışmadığımız bir cesaretle açık açık söylüyordu. Sanırım arkadaşımızın İstli adı işte o gün takıldı. Simav'ın dağ köylüğünden yoksul bir çocuktu Buğday. Zamanı hep okumakla düşünmekle geçerdi. dünya görüşü çok erken gelişmeye başlamıştı. Halktan yana toplumcu bir anlayışı vardı. Benim en yakın arkadaşımdı. Hep birlikte okur, birlikte gezer dolaşırdık. Fikir yapımın kuruluşunda üstümdeki etkisini unutamam. Sonradan anlaştığımız başka arkadaşlar da oldu. Gerçi sayımız azdı, 8'i onu geçmezdi. Birbirimize okuduğumuz kitapları salık verirdik. Fikir yardımlarında bulunurduk. Tartışmalarda kendiliğinden taraflaşıyorduk. İnsanın bir yönü olunca her konuda ister istemez o yana doğru kayıyordu. İlk günler bu ayrılıklar tamamen bilinçsizdi. Hatta hemşerilik, arkadaşlık gibi sudan sebeplere dayanıyordu. Çocukça kavgalar, geçimsizlikler şeklindeydi. Sonradan iş gittikçe ciddileşti. İki taraf birbirine diş bilemeye başladı. Öyle ki her konuştuğumuz şeye, her okuduğumuz kitaba dikkat ediliyor, çeşitli anlamlar veriliyordu. Bakışlar, davranışlar değişmişti. Her iki tarafı da başka başka öğretmenler körüklüyordu. Bir taraf milliyetimiz, dinimiz, dedelerimiz Orta Asya kelimelerinin çevresinde dolaşıyor, o kelimelerle düşünüp konuşuyor. Öbür taraf halkın çektiği, köylünün yoksulluğu, insanın insanı sömürdüğü, başkasının sırtından geçindiği gibi o yıllarda tehlikeli sayılan, hoş görülmeyen fikirleri benimsiyordu. Bu cins anlayışı pekiştiren kitaplar okuyorduk. Maxim Gorki, Panait İstrati, Bizden Sadri Erdem, Sabahattin Ali gibi konularını toplumun alt katından alan hikayeciler, romancılar, en çok sevdiğimiz yazarlardı. Sonradan Batı doktrinleri ile ilgili bilimsel kitaplar da okumaya başladık. Gerçi seviyemizin üstünde olduğu için biraz ağır geliyordu ama bir şeyler öğrenelim, görüş ufkumuzu genişletelim diye kendimizi zorluyorduk. Bunlardan Kadın ve Sosyalizm, Gizli Pamuk Harbi benim unutamadığım kitaplardı. Elime geçse şimdi tekrar okumak isterim. Birisinde kadınlığın tarih boyunca nasıl ezildiği, bundan nasıl kurtulunabileceği güçlük bir mantık çizgisi içinde belirtiliyordu. Kendi köyümün çile çeken kadınlarını düşünerek okuyordum. Çok etkili oluyordu. Gizli Pamuk Harbi'nde pamuk yetiştiren yoksul dünya halklarının emeklerini çalan sömürgecilerin ne dolaplar çevirdikleri, birbirleriyle nasıl kıyasıya savaştıkları anlatılıyordu. Bir çırpıda vurulan milyonlar, patronların çıkarları uğruna girişilen milletler arası harpler insanın gözünü açıyordu. Gene de ben daha çok edebi kitaplardan hoşlanıyordum. Yerli yabancı yazarların hikayeleri, romanları beni içten sarıyordu. Kahramanları ya kendi yerime koyarak ya da tanıdığım insanlara benzeterek okuyordum. Ezen ezilen insan ilişkileri beni olağanüstü bir şekilde ilgilendiriyordu. Dünyada geçen olayların en önemlisi bu gibime geliyordu. Bütün dikkatim hak yiyenlerin ve hakkı yenenlerin üstünde toplanmıştı. Öyle de çok örneği vardı ki dünyada, nereye baksam bunu görüyordum. Ama kitaplarda böylesi konulara yeterince yer verilmemişti nedense. Örneğin bizim köylerde geçen olaylar kitaplara girmemişti. Bir Türkçe dersinde bunun nedenini sordum. Öğretmen, bizim yazarlar köyü bilmezler de onun için dedi. Doğru gelmişti bana. O günlerde şairlerin ve yazarların hayatını inceleyen bir kitaptan saymıştım. Yazarlarımızın hemen hepsi, %95'i İstanbul'da doğmuşlardı. Demek onların yetiştiği yıllarda sadece İstanbul çocukları okuyabiliyordu. Bizim halkın alt katları, köylüler, çiftçiler, çobanlar, toprak işçileri bunun için anlatılamamıştı. Madem biz onların içinden geliyorduk, öyleyse onları biz yazmalıydık. Öğretmenimiz böyle söylüyordu. O günler sevdiğim yazarlara özenerek birçok hikayeler yazdığımı hatırlarım. Konularımı hep bizim köyden, hatta kendi akrabalarımın hayatından alıyordum. O yıl orman askerleri halamın oğlunu dağda yakalayıp bacağından vurmuşlardı. 3 ay yatmıştı zavallı. Bir gün oturdum, onu yazdım. Öğretmen, güzel ama dedi, sen tehlikeli konulara el atıyorsun. Orman askerini küçük düşürüyorsun. Bunlar suç kabul edilebilir. Öbür arkadaşların ağzına yem oldu. Zaten malum canım. Görürsün sen. Her yerde laf vurduruyorlardı. Okumamız, yazmamız, konuşmamız, her şeyimiz onlara batmaya başlamıştı. Biz 7-8 kişi neredeyse suçlu gibi görülüyorduk. Bir gün hemşerilerimizden birisi, gel bakalım dedi, seninle son olarak konuşalım biraz. Buyur dedim. Sen bizim hemşerimizsin dedi, değilse hiç acımayız sana. Neye? Senin gidişin çok kötü, yolunu iyice sapıttın sen. Komünistlerle arkadaşlık yapıyorsun. Kaç kere söyledik onlarla konuşma diye. Yoksa sen de mi öylesin, açık söyle. Hayır dedim, ben komünist neyi değilim. Komünistliğin ne olduğunu bile bilmiyorum. Sen biliyorsan söyle, ben de olmayayım. Konuşmayacaksın onlarla, anladın mı? Neye yahu, hepsi de çalışkan akıllı arkadaşlar. Bir kötülüklerini görmedim. Durup dururken ben seninle konuşmayacağım denir mi?
Kendin bilirsin dedi, sonunda pişman olacaksın.
İkide bir böyle tehdit ediyorlardı. Üzülüyordum. Hatıra defteri tutardım. Üzüntülerimi, kızgınlıklarımı hep o deftere yazardım. Böyle yapanlar benden daha zeki, daha çalışkan değillerdi. Hatta yazılı sınavlarda kopya versin diye yakınıma oturmak için aralarında itişirlerdi. Sonra da akıl öğretmeye kalkarlardı. İyi okumayan, iyi düşünmeyen işin yüzünde çocuklardı. Bir başka arkadaşımız vardı, derslerinde başarılıydı. İçin için bize hak veriyordu. Tartışmalara katılmaz, ne taraf üstte görünürse gelir o tarafın koluna girerdi. O huyunu bugün bile sürdürüyor sanırım. Başka tip arkadaşlarımız da vardı. Dersten başka şey düşünmezlerdi. Köylüymüş, halkmış, vız gelirdi onlara. Derslere çalışsınlar, notları alıp sınıfı geçsinler, hepsi bundan ibaretti. Toplumun her çeşit tipleri vardı aramızda. Gürültücü şamatacı, işini saman altından yürüten, öbür yandan gerçekten değerler taşıyan, kendini yetiştiren, okuyan, düşünen, enstitünün verdiği ülkücülük ateşini içinde gittikçe geliştiren, şuurlandıran arkadaşlar. Onun için aramızdaki itişmeler yavaş yavaş büyüdü, hoş olmayan olaylara kadar vardı. Yeri gelince yazacağım. Genel olarak ortak özelliklerimiz şunlardı. Klasik okulun ders kitaplarından dışarı taşan, Türkiye'nin köy gerçeğine çevrik, yalnız kafası değil eli kolu da işleyen hayat adamı olmaya çalışıyorduk. Kimimiz erken, kimimiz biraz daha geç, halktan yana bir kültür rengiyle beslenmiştik. Ülkücüydük, inançlarımızda heyecanlıydık, dayanıklı ve mücadeleci yetişiyorduk. Çok sonra bu özelliklerimiz takdir toplayacaktı. Mustafa Buğday. 15 senedir onu düşünürüm. İçim ezile ezile, bir yerlerim sızlaya sızlaya. Kaç kere yazmak için oturdum, yazamadım bir yazı. Kendimi yetersiz buldum. Söylemek istediklerimi deyimleyemeyecektim. Yarım kalacaktı ne yazsam. 8 yıl boyunca okul arkadaşımdı Mustafa Buğday. Ama nasıl arkadaş? Yaşı benden büyüktü. Bir ağabey, bir dost, bir öğretmendi. Bildiklerimin, sezdiklerimin çoğunu ondan öğrendim. Onunla birlikte sezdim diyebilirim. Çifteler Köy Enstitüsü'ne birlikte girmiştik. Aynı sınıftaydık. Numarası 97 idi. Benim 96. O çalışmak dolu yıllar, o karanlığımızı bir bir devirişimiz, harp seneleri içinde hiçbir öğün tam doyamadan yiyip içerek, boz urbaları giyip ısınarak, dersliklerden içliklere, içliklerden dersliklere koşarak, ama bedenlerimiz gibi günden güne gelişen kafalarımızla, anlayışımızla ve hele memlekete açılan gönüllerimizle nasıl sıcak yıllardı, nasıl anlam dolu bir çabaydı o. Şimdi bir öğretmen okulunun çatısı altında gene hep o günlerle doluyum. Mustafa Buğday'la birliyim, boyuna onu düşünüyorum. Soyadını sonradan Ünel diye değiştirmişti ama ben hep Buğday dedim ona. Buğday rengi köylü yüzüyle, buğdaysı kokan düşünceleriyle, görüşleriyle üstümde en çok onun etkisi var. En çok ondan yararlandım. Görünüşte arkadaşımdı ama aslında öğretmenimdi benim. Belki de en önde gelen öğretmenimdi. Yoksul, gösterişsiz bir çocuktu. Benden başka kimseyle arkadaş olamadı. Hatta başkalarınca sevimsizdi. Derslerini orta karar becerirdi. Öğretmenler de pek tanımazlardı kendisini. İlk iki yılı iyi hatırlayamıyorum. Ama üçüncü yıldan sonra elinden kitap düşmedi. Daha baştan bir hedef seçmişti kendisine. Her okuduğu satırla o hedefi daha berrak, daha açık görüyordu. Enstitünün dördüncü sınıfındayken Sosyal Mücadeleler Tarihi diye bir kitap geçmişti elimize. Unutamam, işte tarih bu azizim demişti. 10 kere devirmişti belki, imtihan kapılarında bile onu okurdu. Bir redis ucu alacak parası yoktu ama ne etti etti, bir tane edindi o kitaptan. Max Beyer'in Mustafa Buğday gibi bir ikinci okuyucusu çıktı mı bilmiyorum. Bazı sayfelerini ezberlemişti. İsviçre'de köylü hareketi nasıl başlamış, Fransa'da hürriyetçi fikirler nasıl yayılmış. Pazar günleri Seydiği suyunun kıyısında dolaşırdık. Simav'ın dağ köylüsü yoksul Mustafa Buğday, Sosyal Mücadeleler Tarihinden öğrendiklerine bağlayarak Türkiye halkının nasıl uyandırılabileceğini planlardı. köy enstitülerinden yetişecek öğretmenlerin, ah, gericilerin gücünü unutup nasıl çalışmaları gerektiğini, köylüye uygarlığı nasıl benimsetebileceklerini düşünürdü. Kısa, kesin yollar çizerdi, kooperatifçilikten bahsederdi. Bulgaristan'da kooperatiflerin nasıl geliştiğini, alım-satım işlerinin kişi çıkarından nasıl kurtarıldığını inana inana anlatırdı. Bazı dersler onu ilgilendirmez olmuştu artık. Fizik kuralları, geometri problemleri sonu boş oyunlar gibi geliyordu ona. Bütün düşüncesini sosyal olaylara, hakları yenenlere ve hak yiyenlere çevrilmişti. Yatar kalkar onu düşünürdü, onu söylerdi. Arkadaşlarla bazen uzun tartışmalara girerdik. Karşısındakiler akıl yetiremeyince işin rengini değiştirirler, arkalarını dönüp homurdanarak yürürlerdi. Ta o zaman adı kötüye çıktı. Toplumumuzun adam karalama, adam çelmeleme hastalığı bizim aramıza da girmişti. Mustafa Buğday aldırmaz, ülkücülerin inanmışların soğukkanlılığı içinde bildiğini okurdu. En olmaz yerlerde sözünü söylerdi, kitaplardan örnekler verir, konuya bambaşka açıdan bakardı. Arkadaşlar arasında başka bir dille konuşuyormuş gibi yadırganırdı. Alışa geldiğimiz yollardan ayrılmıştı çoktan, kendine has bir ses kazanmıştı. Diyebilirim ki köy enstitülerinin yaratmak istediği aydın tipi önce onda boy göstermişti. Enstitüde bile yadırganıyordu. Mustafa Buğday görüyordu bunu, anlıyordu. İleride çok çileler çekeceğimizi, paratonerler gibi yıldırımlar toplayacağımızı. Ama buna katlanmamız gerektiğini söylerdi. İçinden çıkıp geldiği yoksul hayat kitaplarda okuduğu fikirlerle birleşince ta o zaman sosyal bir sancı halini almıştı. Kendi hayatını kurtarmak, geleceğini kazanmak gözünde küçülmüş, ikinci plana düşmüştü. Sanki bir tepeyi çıkmıştı, bütün gerçeği olanca acılığı ile görüyordu. Enstitünün eski bir otobüsü vardı, karoserini söküp ahırın önünde bir yere atmışlardı. İçinde bir iki tabure de vardı. Mustafa Buğday'la gider orada otururduk, ders çalışırdık. Bir pazar günü müydü, bayram mıydı, yılda bir verilen postallarımız iyice eskimişti. Karoserinin içine oturmuş onları yapıyorduk. Buğdayın elleri daha yatkındı. Bızla, koca iğneyle o dikiyordu. Ben de demircilik işliğinden aldığımız örsün üstünde altlarına pençe vuruyordum. Hey be, nelerle okuduk biz. Bu devlete ne kadar ucuza mal olduk, gene de yaranamadık. Bir yandan da konuşuyorduk. Kitaplarda okuduklarımızı, öğretmenlerden dinlediklerimizi, beyinlerimizin fırınında pişirip şuurlarımıza işliyorduk. Köylü nasıl kalkınacak, bu gerilikten nasıl kurtulacak, bunun için biz nasıl çalışmalıyız? Bir saat mi geçti aradan, iki saat mi, ta kulağımızın dibinde bir tıksırıkla kendimize geldik. Dönüp baktık, müdürümüz Rauf İnan'dı. Gerçekten bizi orada görmüş, usulca yaklaşmış, camsız pencereden bizi dinlemiş, gözleri dolmuş. Örsü bızı bırakıp ayağa fırlayacak olduk. Yok yok dedi, oturun işinize bakın, sesi ağlamaklıydı. Arkadaşlar dedi, bize hep arkadaşlar diye hitap ederdi. Siz bu memlekete hayırlı insanlar olarak yetişiyorsunuz. Bir gün aksini söyleyenler çıkarsa yalancıdırlar, iftiracıdırlar. Daha bir şeyler söyledi, tam hatırlayamıyorum. Eski ayakkabılarını kendi elleriyle onararak okuyan, bu arada köy öğretmenliğine hazırlanan bizleri duygulanarak değerlendirdi. Enerjilerimizi bir daha suladı, sonra döndü gitti işine. Mustafa Buğday'la birlikte enstitüyü bitirdik. Köyümüze gidecek paramız yoktu. Öğretmen olmuştuk ama şimdiki gibi elbise parası neyi verilmezdi. Boz urbalarımız da yıpranmıştı iyice. Tahta bavullarımız kitap doluydu. Müdürümüz Rauf İnan odasına çağırdı. Sizi yüksek kısma seçtik dedi. 3 yıl daha okuyacaksınız. Efendim, babalarımız fakir, köye gitmeliyiz, evlerimize yardım etmeliyiz. İşte onun için siz yüksek kısma devam edeceksiniz dedi. Haydi hazırlanın. Ertesi gün kendimizi Ankara treninde bulduk. Vagon penceresinden Mustafa Buğday'a bizim bozkırları gösterdim. Doğduğum köyü, Yayvan Tepeleri, su kıyısındaki bey çiftliklerini, oralarda geçen bizim köylülerin çileli yaşantılarını kim bilir kaç kez anlatmıştım. Polatlı'ya doğru Sakarya Savaşı'nın yapıldığı yeri görünce gözyaşlarını tutamamıştı. Buralarda ne kan akıtmıştık biz, ulusça özgür kalmak için, daha insanca bir hayat yaşamak için. Ama yoksullukla, bilgisizlikle geçen hayat özgür bir hayat mıdır, insanca bir hayat mıdır? Kurtuluş savaşımız boşa gitmemelidir. Bunun için köylüyü bu yoksulluktan, bu karanlıktan kurtarmak gerek. Böyle söylüyordu. İnanmış köylü yüzü bambaşka bir ışıkla aydınlanıyordu. Mustafa Buğday Hasanoğlan da daha bir bilinçli okudu. Daha yetkili öğretmenlerimiz vardı. Daha bol kitapların, daha olumlu fikirlerin harmanı ortasındaydık. Çatışmalar da o oranda artıyordu. Anlatması uzun. Gösterişsiz fakat yalın kişiliğiyle alışılmamış fikirlerin savunucusu olarak Mustafa Buğday yıldırımları en çok toplayan arkadaşlarımızdan birisiydi. Neydi bu fikirler? Şimdiki anayasamıza giren en ileri ve gözde aydınlarımızın savunduğu sosyal adalet, toplumsal haklar, eşitlik, kardeşlik fikirleri, Fransa ihtilalinin amaçları. Ama o zaman bunları Türkiye'de ağızı alabilmek bile solcu olmak için yeter de artardı. Solculuk ise komünistlik demekti, vatan hainliği demekti. Mustafa Buğday o sessiz, çalışkan ve dürüst köy çocuğu, o içimizden en iyi yetişmiş ülkücü arkadaşımız, önüne açılmış birbirinden korkunç tuzaklara doğru kurbanlık koyun gibi yürüyordu. Sonu ne olacak söyleselerdi inanmazdı, kötü şeyler düşünecek vakti yoktu. Köy enstitüleri yoluyla köylünün uyandırılması ülküsüne bağlanmış olan varlığı ile kendisini koymuştu ortaya. İçten pazarlıklı yollara aklı ermezdi. Oysa fikirlerin inancın cezalandırıldığı devirler bitmemişti daha. Sosyal mücadeleler tarihine yeni sahifeler eklenecekti. Çok sevdiği o kocaman kitabın konusu Türkiye'de bütün dehşetiyle devam ediyordu. Mustafa Buğday bizimle birlikte Yüksek Köy Enstitüsü'nü de bitirdi. Fakat 8 ay öğretmenlik yapabildi ancak. Enstitüler aleyhine demagoji yağmurları başlamıştı. İçten pazarlıklı rüzgarlar esiyordu memlekette. Ankara'da koca devlet yapılarına çöreklenmiş gerici Zeus'lar kurban istiyorlardı. Ne demekti köylü uyandırmak? Ne demekti sosyal adalet, eşitlik, yeni bir toplum düzeni? Hasanoğlanlı köy çocukları bu kelimeleri nasıl ağızlarına alabilirlerdi? Komünistlikti bu. Milli bütünlüğü parçalamaktı. Bakındı şunların yediği halklara. Apar topar asker edildik. Bundan sonrasını şimdilik yazmak zor. Biz kurbancıklar kurban Mustafa Buğday'dan utanıyoruz. Bir gün ülkemizin sosyal mücadeleler tarihi yazılırsa Mustafa Buğday'a da bir sayfa ayrılmalıdır. Köy enstitülerinin verdiği bir kurbandır o. 1.70'lik boyuyla tam kurban. Sekizinci ayrımın sonu. Sayfa 100.